Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun. Tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
T Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Behmen 1399, Hicri Kameri 25 Cemadiyusani 1442 ve Miladi Takvimle 8 Şubat 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları, ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Şafak'ta 10 gün, Batı Asya gelişmeleri ve yaşam anahtarlarını dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberi önce Amerika pratikte yaptırımları kaldırmalı dedi. İran Meclis Başkanı Galibaf, İran ve Rusya'nın çok fazla ortak görüşe sahip olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer anlaşmanın bir kez daha müzakere edilmeyeceğini söyledi. Joe Biden, Beyaz Saray yetkililerinin İran karşıtı iddialarını yineledi. Suriye, Türkiye'nin Halep kırsalına tıp fakültesi açmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırımla tehdit etti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Amerika tüm yaptırımları sözde veya kağıt üzerinde değil, pratikte kaldırırsa o zaman İran nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerine dönecek ifadelerini kullandı. Dün sabah Ordu Hava Kuvvetleri komutanlarına kabulünde konuşan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Hava Kuvvetleri personelinin rahmetli İmam Hümeyni ile 19 Behmen 1357 yılındaki tarihi biatının inkılabın zaferinde etkili, önemli ve ilginç olaylardan biri olduğunu ve Amerikalıların yaptıkları hesapların hatalı çıktığını gösterdiğini belirterek, İnkılabın hızlı hareketinin sürmesinin halkın sahnedeki varlığı, aralıksız çaba, özellikle yetkilileri arasında kelime birliği, ilahi vaada güvenmek ve pratikte milli güç bileşenlerine bağlı olduğunu vurguladı. Amerika'daki son skandal olaylar ve Trump'ın yenilgisine dikkat çeken İslam İnkılabı rehberi, bu olayların Amerika'nın haysiyet, kudret ve siyasi ve toplumsal düzeninin çöküşü olarak niteleyip, Amerikalı ve Avrupalı yetkililerin nükleer anlaşma ve yaptırımlar hakkındaki sözlerine dikkat çekerek, yaptırımlar konusunda her şeyden önce İslam Cumhuriyeti'nde, Avrupa'da veya Amerika'da olsun boş konuşan, ihmalkar insanları kimse dinlemiyor. İkinci olarak mantıklı konuşmak istersek, Amerika ve nükleer anlaşmadaki tüm yükümlülüklerini ihlal eden 3 Avrupa ülkesinin şart koşma hakkı yoktur. Onlar bu anlaşma kapsamındaki hiçbir yükümlülüklerini yerine getirmemişlerdir diye konuştu. Ayetullah Hameni ayrıca başta Siyonist rejim olmak üzere bölgede Amerika'ya bağımlı rejimlerin telaşı ve saçmalıklarının Amerika'nın iç ve uluslararası arında çökme gerçeğinden kaynaklanan endişeleri yüzünden olduğunu beyan etti.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı Galibaf, İran ile Rusya arasında ilişkilerin güçlü ve sürekli ortaklık seviyesine ulaşması gerektiğini belirterek iki ülkenin ikili bölgesel ve uluslararası konularda birçok ortak noktasının olduğunu söyledi. İran Ajansı'na göre Moskova'daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin teşrifat salonunda açıklama yapan Muhammed Bakır Galibaf, İranlı bazı yöneticilere yaptığı açıklamada İran ve Rusya'nın çeşitli uluslararası meselelerde ortak ve yakın görüşlü olduğunu belirterek, ikili ilişkilerin her alanda daha da geliştirmesi ortamının hazırlanmasına vurgu yaptı. Galibaf, İran-Rusya ilişkilerinin önemine ve çeşitli alanlarda işbirliğini genişletme sürecinin devamını işaretle iki ülkenin zaaf yönlerinin ortak noktaların kullanılarak giderilebileceğini söyledi. İran İslam İnkılabı rehberinin İran-Rusya ilişkilerini geliştirmeye ve derinleştirmeye ve ikili işbirliği yapısını genişletmeye vurgu yaptığını belirten Galibaf, Rusya ziyaretinin en önemli hedeflerinden birinin Tahran-Moskova ilişkilerinin küresel gelişmelerden asla olumsuz etkilenmeyeceği konusunda Ruslara güven vermek olduğunu açıkladı. Galibaf, bugün ekonomik bir savaşın içindeyiz ve her alandaki her İranlı yetkilinin görevi halkın sorunlarını çözmeye çalışmaktır, dedi.
Tahran'daki Rus Büyükelçisi, İran İslami Şura Meclisi Başkanı'nın Moskova'yı ziyaretini çok önemli olarak değerlendirdi. Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Jagaryan, Tahran'da İran Meclis Başkanı'nın Moskova'ya giderken uğurlama töreni kulesinde yaptığı açıklamada, Sayın Galibaf'ın Rusya'ya ilk yurt dışı seyahatini gerçekleştirmesi benim ve ülkem için büyük bir onurdur, dedi. Jagaryan, bu ziyaretin çok önemli olacağını düşünüyorum ve bunda hiç şüphem yok. Sayın Galibaf'ın gündemi çok yoğun ve Rusya Federasyonu'nun üst düzey yetkilileriyle birkaç görüşmesi olacak, dedi. Rusya'nın Tahran Büyükelçisi, İran İslami Şura Meclisi Başkanı'nın Rusya'ya ziyaretinin ardından Tahran-Moskova ilişkilerinde iyi bir ilerlemenin sağlanacağını umduğunu ifade etti. Jagaryan, Rusya'nın bu şehir nükleer santralinin sonraki aşamalarını tamamlamaya katılımı hakkında da şunları söyledi. Bu santrali geliştirme aşamaları üzerinde çalışıyoruz ve Rusya bu şehir santralinin tamamlanmasında faaliyetlerine ve işbirliğine devam edecek.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, nükleer anlaşmanın müzakere edilmiş bir anlaşma olduğunu ve yeniden müzakere edilemeyeceğini söyledi. CNN ile yaptığı röportajı açıklamalarda bulunan Zarif, İran nükleer anlaşmadan hiçbir zaman çekilmedi ancak bazı yükümlülüklerini azalttı. Trump nükleer anlaşmadan çekildi ve Biden daha önce müzakerede anlaşmaya geri dönmelidir nokta dedi. Amerikalı yetkililerin İran'ın balistik füzesinin müzakere konusu olması gerektiğine ilişkin sözlerine tepki gösteren Zarif, nükleer anlaşmanın müzakere edilmiş bir anlaşma olduğunu, yeniden müzakere edilemeyeceği konusunda çok net olalım dedi. Silahlar hakkında konuşmak istiyorsanız her şeye bakmalısınız. Suudi Arabistan geçen yıl askeri silahlara 70 milyar dolardan fazla para harcadı. Yaklaşık 1,5 milyon yerli nüfusa sahip Birleşik Arap Emirlikleri askeri harcamalara yaklaşık 22 milyar dolar harcıyor dedi. İran 1 milyondan fazla resmi askeriyle yıllık 10 ila 11 milyar dolar harcama yaptığına dikkat çeken Zarif, silahlanma maliyetini düşürmeye hazırlar mı? Amerika, dünya silah ihracatının 1/4'ünü oluşturan bölgemize silah satmayı durdurmaya hazır mı? Amerika, İran'ın savunması hakkında konuşmamalı. Bölgemize sattığı Yemenli kadın ve çocuklara karşı kullanılan tüm silahlardan bahsetmelidir. Sorulması gereken soru budur. İran'dan sınırlı savunma harcamalarını azaltması istenmemelidir değerlendirmesinde bulundu. Zarif, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Yemen'deki savaşı sona erdirme yönündeki sözleriyle ilgili olarak "Umarım bu olur." Eski Başkan Trump, Amerika'yı Suudilerin Yemen'de işlediği sayısız cinayete suç ortağı yaptı. Nisan 2015'te İran, Amerika ve Dışişleri Bakanı John Kerry'nin bilgisi dahilinde Yemen savaşı için derhal sona ermesi, acil insani yardım ve geniş bir Yemen diyaloğu ve geniş bir yelpazeyi temsil eden kapsamlı bir hükümetin kurulması dahil olmak üzere 4 maddelik bir plan sundu ifadesini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ayrıca nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceklerini belirterek, nükleer anlaşma zaten İran-İslam Cumhuriyeti'nin diğer konulardaki görüş ayrılığı sebebiyle müzakere edildi ve bitti. Yeniden müzakere etmeyeceğiz dedi. Fars Haber Ajansı'na göre Muhammed Cevaz Zarif dün gece İran-İslam Cumhuriyeti'nin ikinci kanalında yaptığı açıklamada Trump rejimi hiçbir delil göstermeksizin nükleer anlaşmadan çıktı ve onu çiğnedi ve Avrupa Birliği ülkelerini de bu anlaşmayı çiğnemeye zorladı dedi. Dışişleri Bakanı Biden hükümeti nükleer anlaşma konusunda ne yapmak istediğini henüz karar veremedi derken Biden hükümetinin asılsız ve dayanıksız sözler saçmaladığını belirterek fırsat varken bu gibi tezat dolu sözleri düzeltmesi gerektiğini söyledi. Biden yönetiminin bir kötü şöhreti miras aldığını belirten Zarif, Amerikalıların er ya da geç nükleer anlaşmaya geri dönmek zorunda kalacağını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekildiğini ve Avrupalıların bunu ihlal ettiğini belirterek Avrupa İran halkına borçludur dedi. Zarif açıklamasının devamında Suudilerin de katılıp katılmayacağı bir müzakerenin söz konusu olmadığını işaretle nükleer meselelerde İran İslam İnkılabı rehberinin dediği gibi alacaklı olan taraf İran'dır.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Amerikalı yetkililerin nükleer anlaşma hakkındaki İran karşıtı iddialarını tekrarladı. Amerikan Başkanı Biden, dün CBS News'a verdiği demeçte, Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı herhangi bir yaptırımı asla kaldırmayacak dedi. Biden, Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı ve kanunsuz bir şekilde çekilmesine ve Washington'un nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiğine değinmeksizin, İran'ın uranyumu zenginleştirme faaliyetlerine son vermesi gerektiğini iddia etti. Biden ayrıca herhangi bir ilerleme için önce İran'ın uranyumu zenginleştirmeyi bırakması gerektiğini de söyledi. Bilindiği gibi İran, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından bu anlaşmanın hükümlerine uygun olarak %20 uranyum zenginleştirme dahil bazı çalışmalarına yeniden başladı. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'ın nükleer çalışmalarını nükleer anlaşmaya uygun bir şekilde yerine getirdiğini belirterek Amerika'nın yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. İran, Amerikan yönetiminin İran halkına yönelik bütün baskıcı yaptırımları kaldırması ve koşulsuz olarak nükleer anlaşmaya dönmesi durumunda nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getireceğini her zaman açıklıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Fars Körfezi'nin adını sahte bir adla kullanmasına itiraz etti. İrna'ya göre Said Hatipzade Twitter'de yaptığı açıklamada Fars Körfezi hakkında Rus Dışişleri Bakanlığı'nın Arapça resmi hesabında İran'ın bu konuyu resmen protesto ettiğini söyledi. Hatipzade Moskova'daki İran Büyükelçiliği aracılığıyla Rusya Dışişleri Bakanlığı'na da bir protesto notu gönderildiğini bildirdi.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde saat 01.01'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Sivas'ın Gemerek ilçesinde 16.68 kilometre derinliğinde ve 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Sivas'ın çevre illerinden de hissedildi.
Türkiye'de son 24 saatte 129.715 COVID-19 testi yapıldı. 6.670 kişinin testi pozitif çıktı. 112 kişi yaşamını yitirdi. 8.201 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.440.706'ya ulaştı.
Malatya'da yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 20 yabancı uyruklu ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan yazılı açıklamaya göre Malatya Elazığ Karayolu Bağtepe Mahallesi mevkiinde oturdurulan bir araçta kimlik kontrolü yapan ekipler araçta 20 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi. 19'u Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu, 20 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı zanlısı gözaltına alındı.
Amerika'nın Ankara Büyükelçisi, Amerika'nın Türkiye yönelik politikalarını açıklayarak, Ankara, Amerika'nın stratejik bir müttefiki ve Washington, Ankara ekonomisinin gücüne ve kabiliyetine güveniyor dedi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Amerika'nın Ankara Büyükelçisi David Satterfield, bazı açık anlaşmazlıklara rağmen Amerika ekonomi ve ticaret dahil olmak üzere her alanda Türkiye ile ilişkilerini önemsiyor dedi. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi açıklamasında ayrıca şöyle dedi. Türkiye, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nde NATO'da önemli bir ortak ve bölgede Amerika için stratejik bir müttefiktir. Satterfield, Amerika'nın Türkiye'deki yatırımlarının değerinin 30 milyar doları aştığını ve Türkiye'de 1.700 Amerikan şirketinin faaliyet gösterdiğini söyledi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Halep kırsalındaki El Rai beldesinde İstanbul'daki Türk Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait bir tıp fakültesi ve bir sağlık bilimleri enstitüsü açma kararını tümden reddettiğini belirterek bu girişimi tehlikeli bir eylem ve uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler şartının açık bir ihlali olduğunu vurguladı.
Irak'ta Amerika terörist güçlerine karşı saldırılar son zamanlarda artarken, dün akşam Irak'ın Sanmera eyaletinde Amerika terör örgütlerinin bir lojistik konvoyu hedef alındı. Fars Haber Ajansı'na göre son aylarda Irak'ta çeşitli askeri üslerde konuşlanmış Amerika askerleri için lojistik teçhizat taşıyan konvoylar haftada bir ve bazen de günlük olmak üzere defalarca yol kenarına bombalarla hedef alındı. Konvoylar esas olarak Batı Irak'taki Suriye sınırında veya ülkenin güneyindeki Kuveyt sınırında giriyor. Iraklı gruplar daha önce Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi hükümetinin Amerika askerlerini geri çekmesi için sürenin dolduğunu bildirmişlerdi.
Yemen'in başkenti Sana Uluslararası Havalimanı'nın genel müdürü Suudi Amerikan Koalisyonu'nun Sana Havalimanı'nı kapatmasının 80 binden fazla Yemenli hastanın ölümüne neden olduğunu söyledi. Yemen'in başkenti Sana Uluslararası Havalimanı'nın genel müdürü Halid Eşşerif, Suudi Koalisyonu'nun Sana Havalimanı'nı son 4,5 yılda kapatmasının yurt dışında tedaviye ihtiyacı olan 80 binden fazla Yemenli hastanın ölümüne sebep olduğunu söyledi. Şerif, Sana Havalimanı kapatılma sonucu binlerce insanın ölümüne sessiz kalan uluslararası toplumun bu konuya aldırış etmemesini de şiddetle kınadı.
Siyonist bir medya kuruluşu, kadın Mossad casuslarının terör eylemlerindeki gizli ve tehlikeli rolünü ifşa etti. Terör rejimi İsrail medyasından Channel 12 televizyonu, dün İsrail İstihbarat Teşkilatı'ndaki kadınların dünyası başlıklı bir haberde Mossad'daki kadınların kilit operasyonlar gerçekleştirdiğini ve Mossad'daki rollerinin erkeklerinden daha az önem taşımadığını bildirdi.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Rusya'nın Avrupa Birliği ile yapıcı diyalog fırsatını değerlendirmek istemediğini belirterek, bundan sonuç çıkarmak zorunda kalacaklarını, yaptırımların buna dahil olduğunu kaydetti. Borrell, 4-6 Şubat'ta Moskova'ya yaptığı ziyaretle ilgili değerlendirmesine yer verdiği blog yazısında, endişe verici Avrupa Birliği-Rusya ilişkilerini görüştüğünü, ilişkilerin Alexei Navalny'nin tutuklanması ve ona destek verenlerin gözaltına alındığı protestolardan sonra daha da kötüleştiğini belirtti.
6 Ocak'ta gerçekleştirilen Kongre baskınının sorumlusu olarak gösterilen Amerika eski başkanı Trump'ın yargılama süreci başlıyor. İsyana teşvik suçlamasıyla Temsilciler Meclisi'nde hakkında ikinci defa alınan azil kararının ardından eski başkan Donald Trump'ın Senato'da yargılanmasına bugün başlanıyor.
Ve son haberimiz, Hindistan'da Himalayalardaki bir buzulun kopması sonucu kuzey eyaletlerde teyakkuza geçildi. Reuters ajansının verdiği habere göre Şamboli bölgesindeki sel sebebiyle 100 ila 160 kişinin hayatını kaybetmiş olmasından korkuluyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi'nin İran ziyareti etrafında. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, İran İslam Cumhuriyeti yetkileriyle müzakere amacıyla Tahran'a geldi. Acaba bu ziyaret mevcut bölgesel koşullarda nasıl bir önem taşıyor? İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, cumartesi günü Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi'nin Tahran ziyareti eşiğinde Amerikalı yetkililerin son dönemde Yemen'le ilgili açıklamaları hususunda şöyle demişti. Suudi koalisyonunun desteklenmesinin durdurulması ve bu koalisyona silah satmama kararı siyasi bir manevra olmaması halinde geçmişteki yanlışların düzeltilmesi için atılan bir adım olabilir. Said Hatipzade sözlerine şöyle açıklık getirdi. Bu girişim Yemen sorununu tek başına çözemez. Bu sürecin devamında binlerce Yemenlinin ilaç ve gıda kıtlığı yüzünden hayatını kaybetmesinin önlenmesi için havadan, karadan ve denizden uygulanan kuşatma sona ermeli ve Arabistan öncülüğündeki saldırılar son bulmalıdır. İran bu alanda özellikle de Birleşmiş Milletler ve bölgesel teşekküller ve oluşumların Yemen Savaşı'nı sonlandırmadaki girişimlerini desteklemektedir. İran, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi 13 Ekim 2019 tarihinde Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşmesinde şöyle bir hatırlatmada bulunmuştu. İran, uzun zamandır Yemen Savaşı'nın sonlanması için 4 maddelik bir plan sundu. Bu savaş doğru bir şekilde sonlanırsa bölgede de olumlu etkiler bırakacaktır. Tahran'ın Yemen'de barışın sağlanması için öngördüğü 4 maddelik planı ateşkesin sağlanması, tüm dış saldırıların derhal durdurulması, insani yardımların acil ve sürekli bir şekilde gönderilmesi, Yemenliler arasında ulusal diyalogların başlaması ve Yemen'de kapsamlı ulusal birlik hükümetinin kurulması için tüm partiler ve sivil grupların katılımını kapsıyordu. Aslında Arabistan en başından beri büyük bir yanlış yaptı ve bu hesap hatası neticesinde Yemen bataklığına saplandı. Şimdi de Yemen'e karşı savaşı başlatan koalisyon bu savaşın devam etmesi halinde çok daha fazla bataklığa batacağı gerçeğinin farkına varmıştır. Kesinlikle Yemen direniş güçlerinin Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesislerine saldırması ve bu ülkeye büyük ekonomik darbeler indirmesi bu gerçeğin anlaşmasında büyük etkisi oldu. Batı Asya meseleleri uzmanı Hasan Hanizade Yemen'deki mevcut duruma değinerek Arabistan'ın Yemen'e saldırısı karşısındaki 6 yıllık direnişine de vurgu yaparak şöyle dedi. Yemen'deki durum hem siyasi hem de askeri açıdan incelenebilir. Askeri alanda ülkedeki durum karmaşıktır ve Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında Güney Yemen'de hakimiyet için rekabet durumu daha da körüklenmiştir. Ancak her halükarda Arabistan siyasi ve askeri olarak kaybeden taraf olmuştur. Sonuçta bugün Yemen'de şahit olduklarımız İki önemli çerçevede ele alınabilir. Birincisi saldırgan Suudi Arabistan ve bu savaşın destekçilerinin kuşatmayı sonlandırmaları ve saldırılarına son vermeleridir. Dolayısıyla savaşın sona ermesi ancak kuşatmanın durdurulması ve saldırıların sona erdirilmesiyle sağlanacaktır. İkinci husus sivillerin kaderi, kadın ve çocukların öldürmesi ve Yemen'in yıkılmasıdır. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Yüksek Komiseri geçtiğimiz günlerde Yemen'deki savaşta 233 bin kişinin öldürüldüğünü belirten bir açıklama yapmıştı. Yemen Savaşı son 6 yılda okullar, hastaneler ve altyapının tahrip edilmesi ve yaklaşık 10 milyon insanın mülteci duruma düşmesiyle sonuçlandı. Birleşmiş Milletler bu ülkede kıtlığın dünyanın en büyük insani felaketi haline geldiğini açıkladı. Mevcut durumda Yemen'in en acil ihtiyacı sınırlarının açılması, bu ülkenin halkına insani yardım gönderilmesi için kuşatmanın son bulmasıdır. İran ise geçmişte olduğu gibi savaşa son veren ve Yemen kuşatmasını kaldırması sağlayan her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyor.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Pentagon'un Suudi Koalisyonu ile Yemen Savaşı'nda istihbari işbirliğinin sonlanması iddiasıyla ilgili. Amerika, Suudi Koalisyonu'nun Yemen'e karşı Mart 2015'te saldırı başlatmasından beri bu savaşta Suudilere geniş çaplı istihbarat ve lojistik destekler vermek, ayrıca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüklü miktarda silah satarak aktif şekilde katılım gösterdi. Ancak şimdi iş başına gelen yeni Joe Biden hükümeti bu durumun değişeceğini iddia ediyor. Bu bağlamda Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, Biden hükümetinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'e karşı savaşta desteklerinin durdurulması hususundaki kararına değinerek şöyle bir açıklamada bulundu. Başkanın talimatına esasen Amerika Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan'a Yemen aleyhindeki savaşta istihbarat, danışmanlık ve de taktiksel destekler dahil tüm sivil desteklerini durdurmuştur. Biden hükümetinin bu alandaki talimatı aslında Amerika ve bazı Avrupa ortakları ve genel olarak da Batılı ülkelerin ve de en başta Britanya ve Fransa'nın Suudi Koalisyonu mazlum Yemen halkına karşı zalimane savaşındaki büyük rolüne itiraf sayılır. Amerikalı analist Bruce Rydell'e göre Yemen'deki savaş Amerika'nın savaşıdır. Suudi Arabistan yaklaşık 250 bin kişinin ölümüne yol açan savaşta kullanılmak üzere Amerika'dan büyük ve yüklü miktarda silah almıştır. Bu da yaşadığımız dönemde dünyanın en büyük insani felaketi demektir. Aslında Amerika hükümetleri bu savaşa neden olmuşlardır. Biden hükümeti şimdi de Yemen savaşı hususunda farklı bir siyaset izlediğini iddia ederek Yemen Ensarullah hareketine yönelik yaptırımları kaldırmakla Trump hükümetinin Yemen Ensarullah hareketini terör listesine alması girişimini temelden gözden geçirmeye başlamıştır. Beyaz Saray bir başka girişim çerçevesinde de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışında askıya almıştır. Buna rağmen bu girişimlerin formalite ve göz boyama olduğunu söylemek gerekiyor. Washington'un Riyad'a yönelik yaklaşımında temel bir değişikliğin olacağı söylenemez. Bunun açık belirtisi de Biden hükümetinin farklı makamlarının Suudi Arabistan'ın bölgesel siyasetleri çerçevesindeki konumunu ve Suud rejiminin güvenliğine bağlı kalınması hususundaki açıklamalarıdır. Pentagon sözcüsü Suudi Arabistan'ın hala Amerika'nın bir ortağı olduğunu ve Biden'in talimatları ve kararlarının yalnızca Yemen'deki savaş için olduğunu ve Washington'un Suudi Arabistan ve müttefiklerinin sınırlarını savunmasına yardım etmeye devam edeceğini söyledi. Yapılan açıklamalar Arabistan'daki Amerika askeri varlığının son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde bir dizi lojistik üssünün kurulmasıyla güçlenen varlığının devam edeceği anlamına geliyor. Aslında eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın defalarca vurguladığı gibi Suudi Arabistan kendisiyle 450 milyar dolarlık devasa askeri ve ekonomik sözleşmeler imzalayan sağmal bir inektir. Riyad, Siyonist rejimle birlikte Amerika'nın bölgesel politikalarının uygulanmasında çok önemli rol oynasa da, Biden hükümetinin Suud rejiminin bazı insan hakları eylemlerine ve Yemen savaşının devamına yönelik eleştirel tutumuna rağmen Riyad'ı devre dışı bırakmak ve ilişki seviyesini düşürmek istemiyor. Amerika Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü paylaştığı tweette, Suudi Arabistan, Amerika'nın önemli bir güvenlik ortağıdır. Yemen'deki savaşı sona erdirmek için diplomasi arayışına gireceğiz. Ancak Arabistan'ı savunmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz, dedi. Yapılan açıklamalar, Washington ile Riyad arasındaki kapsamlı askeri, güvenlik ve siyasi işbirliğinin süreceğini, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği'ne yönelik silah satışını askıya alma kararını ve insan hakları endişelerini yakında unutacağı anlamına geliyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 20 Behmen 1399, Hicri Kamer'e 25 Cemadüssane 1442 ve Miladi 8 Şubat 2021 Pazartesi. Önce bugün Hicri Şems'e 20 Behmen 1357'de Hava Kuvvetleri personelinin İran İslam İnkılabı ile dayanışma içinde oldukları ve İmam Hümeyni'ye biat ettiklerini ilan etmelerinin ardından Şahlık rejime satılmış unsurları Tahran'daki Hava Kuvvetleri karargahına saldırdılar. Bu olaydan sonra İran halkı Tahran'ın bütün bölgelerinden direniş halinde olan Hava Kuvvetleri personeline yardım etmeye geldiler. Basit ve az sayıdaki silahlara sahip olan Müslüman İran halkı cesaretle Şah rejiminin satılmış unsurlarının saldırılarını hezimetle sonuçlandırdılar ve böylece halkın Şahlık rejiminin çökertilmesi yönündeki mücadelesinin nihai aşaması başladı. Önce bugün Hicri Şems'e 20 Behmen 1364'te Velfecr 8 askeri operasyonu İranlı cesur askerlerince Devrik Boğaz rejimine karşı iki ülke sınırlarının en güneyindeki bölgede başladı. Bu operasyonda binlerce İranlı asker Ervend Irmağı'ndan geçerek Fav kentini fethettiler. Bu operasyon o kadar beklenmedik ve askeri yönden karmaşık ve başarılıydı ki dünyanın birçok askeri ve siyasi uzmanının hayretlerine sebep oldu ve Irak'ın devrik rejimini paniğe düşürdü. Velfecr 8 operasyonu Saddam rejiminin İran topraklarını işgal etmeye son vermesi ve İran'la savaştan dolayı dayattığı hasarı telafi etmeye mecbur bırakmak amaçlı yapıldı ve İran'ın askeri üstünlüğünü de gözler önüne sermiş oldu. Önce bugün Hicri Şems'e 20 Behmen 1357'de İran'ın yeni halı sanatının babası Üstad Ebu'l-Futu Arapzade vefat etti. Tebriz kentinde ressamlık ve halı üzerindeki tasarım ve Tahran kentinde de yine ressamlık ve fayans üzerindeki tasarımcılık yapan Arapzade musiki, heykeltıraşlık, hattatlık ve yağlı boyalı ressamlık sanatları alanında geniş faaliyetlerde bulundu. Önce böyle bir günde Hicri Kamer'e 25 Cemadüssane 1309'da Mirza Bozok Şirazi'nin tütünü boykot etme kararı feshedildi. Şii Müslümanların büyük alimi Şeyh Murtaza Ensari vefat ettikten sonra Şia mezhebinin önde gelen büyükleri Mizah-ı Şirazi'yi Şii Müslümanların taklit merceği olarak ilan ettiler. Mizah-ı Şirazi'nin yaşamında en büyük mücadelelerinden biri İngiliz sömürüsüyle mücadelesi ve tütün tekirinin İngilizlere devredilmesine karşı çıkmasıydı. Mizah-ı Şirazi o dönemde Kacar Kralı Nasreddin'e bir mesaj göndererek kralı tütün tekirini İngilizlere devretmenin doğuracağı fesat konusunda uyardı. Fakat Şirazi'nin uyarı mahiyetindeki nasihatleri kralı etkileyemedi. Sonunda Mizah-ı Bozok Şirazi İslami ve Müslümanları kurtarmak ve İran'ı düşman şerrinden korumak amacıyla tütünü boykot eden tarih fetvasını yayımladı ve tütün tüketmenin İmam Zaman Aleyhisselam ile savaşmak niyetliğinde olduğunu belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Hazırları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli görüşmesinin perde arkası netleşiyor.
Star.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırılar, fikir özgürlüğü denilerek görmezden geliniyor.
Yeni Asya.
Seçim kazanmanın yolu ittifaklardan geçiyor.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Faruk Çakır 6 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde hem yeni hem anayasa başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yeni bir anayasa yapılması tekrardan Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor. Esasen iyi olduktan sonra ve ihtiyaç duyulursa yeni anayasalar her zaman tartışılabilir ve tercih edilir. Ancak ülkemizde durum biraz farklı. Bu farklı bize göre şeklinde açıklamaktan ziyade anayasa ve kanunların ne kadar uygulandığına da bakmak lazım. Yeni bir anayasa yapılması noktasındaki tartışmalar başladığında her zaman daha iyi olmak ve eskisini aratmamak şartıyla yeni anayasaya evet demek lazım geldi, beyan edilmiş durumdadır diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ülkemizin halen 1980 askeri darbesinden sonra hatırlanan ve millete zorla kabul ettirilen 1982 anayasası ile idare edilmesi elbette doğru değildir. Bu yanlışlarda bütün siyasi partilerin az ya da çok dahli vardır. Şimdiye kadar bu darbe anayasasının pek çok maddesi değiştirildi ama olması gereken bu anayasanın tamamen ama çok daha erken iyi yönde değiştirilmesiydi. Dolayısıyla tartışmaya yeni anayasa yapılsın mı yapılmasın mı tercihinden ziyade daha iyi ve daha demokrat bir anayasa yapılacak mı penceresinden bakmak icap eder. 1982 darbe anayasasını aratacak bir anayasa yapılmak istenirse buna taraftar olmak mümkün mü? Peki şu anda yapılmak istenen nedir? Bu sorunun tam cevabı şu an için verilmiş değil. Türkiye daha hür, daha demokrat, daha adil bir ülke olacaksa ve bunun yolu da yeni anayasadan geçiyorsa mesele yok. Ancak bakıldığında mevcut anayasanın insanlara tanıdığı bazı hakların lüks görüldüğü ve hürriyetler lehinde maddelerin göz ardı edildiği anlaşılıyor. Böyle bir durumda yeni anayasa yapılsın, Türkiye daha hür, daha adil, daha demokrat olsun vaadi bir anlam ifade eder mi? Yapılması gerekenler prensip olarak bellidir. Türkiye mutlak surette daha hür, daha demokrat ve daha adil bir ülke olmak mecburiyetindedir. Ülkemizde yaşanan herkes bunu hak ediyor. Aynı zamanda ülkemiz vakit kaybetmeden Avrupa Birliği'nin maddi imkanları seviyesinde ulaşacak şekilde çalışmalı. Bunu sağlayacak olan adımlar neyse vakit kaybetmeden bu adımlar atılmalı. Türkiye idare edenlerin yeni ve daha iyi bir anayasa noktasındaki sözlerinin inandırıcı olabilmesi için bir gün dahi beklemeden mevcut anayasadaki hak maddelerini hayata geçirmeleri icap eder. Daha doğrusu insan hakları ve hürriyetleri konusunda var olan hak ve hürriyetleri her geçen gün daraltıp sonra da daha iyi bir anayasa vaadinde bulunmak güven vermiş olmuyor. İsimlerin ve resimlerin değişmesiyle hakikatlerin değişmeyeceğini bilmek lazım. Muhtevası daha kötü olan bir anayasa yeni demekle o faydalı bir anayasa olur mu? Ya da çok iyi maddeleri olan ama bu iyi maddelerin uygulanmadığı bir anayasa kime ne fayda eder? Birinin suçu bir başkasına yüklenemez ya da kişi suçu ispatlanıp hukuk önünde mahkum olana kadar masumdur prensibi varken ve bunlar dikkate alınmazken yeni vaatler ne kadar inandırıcı olur?
Orhan Uğuroğlu, 6 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde Suskun Cumhurbaşkanları Sezer ve Gül Neredesiniz? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'nin 14. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'dir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hem yürütmenin hem de yüksek yargı başkanlığını yapan tek kişi Sezer'dir. Sezer 1983 ile 1988 yılları arasında Yargıtay üyeliği, 1980'den 1998'e kadar Anayasa Mahkemesi üyeliği yaptı ve 1998 yılında ise Anayasa Mahkemesi'nin 14. başkanı oldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
2000 yılında dönemin başbakanı merhum Bülent Ecevit tarafından önerildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı seçildi. 2007 yılında Cumhurbaşkanlığını AKP'nin adayı Abdullah Gül'e devretti. 1958'de Afyon Lisesi'ni bitirip hukuk eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde alarak 1962'de mezun oldu. 63 yıllık hukukçu olan Sezer, 17 yıl yüksek yargı üyeliği sonrası 7 yılda Cumhurbaşkanlığı yaptı. 16 Nisan 2017'de yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması öncesinde Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül için 3 Mart 2017'de özetle şunları yazdı. Özellikle Ahmet Necdet Sezer'in suskunluğunu hayret verici buluyorum. Sezer'in hukukçu ve cumhurbaşkanı kimliği olması, fikirlerini açıklaması açısından hem önemli hem de zorunludur. Zorunluluk, devlete ve millete olan vefa borcundan kaynaklanmalıdır. Sayın Sezer, konuşsanıza, görüşlerinizi açıklasanıza. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün durumu daha farklı tabii. Gül, 1991, 95, 99, 2002 ve 2007 seçimlerinde milletvekilliği ve bakanlıklar yaptı. 2002'den 2003'e kadar başbakanlık yapan Abdullah Gül, 2007'de Cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa değişikliği döneminin suskun kalan önemli bir ismi kuşku yok ki Abdullah Gül. Sezer ve Gül bu çağrıma rağmen o günlerde hiç konuşmadılar. Anayasa değişikliği kabul edildi ve Haziran 2018'de ucube tek adam rejimi yürürlüğe girdi. Sezer ve Gül hala suskun. Anayasa Mahkemesi kararları mahkemeler tarafından uygulanmıyor. Sezer ve Gül hala suskun. Avrupa İnsan Hakları Büyük Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Sezer ve Gül hala suskun. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Selçuk Özdağ, Ben ve KRT televizyon programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu organize şeklinde saldırıya uğruyorlar. Sezer ve Gül hala suskun. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri gerek AKP hükümetinin başı Recep Tayyip Erdoğan, gerekse MHP'nin başı Devlet Bahçeli tarafından terörist ilan ediliyor. Sezer ve Gül hala suskun. AKP'li Recep Tayyip Erdoğan ile MHP'li Devlet Bahçeli sarayda buluştular. Hiç bu kadar sık gelmezlerdi. Ne oldu ki? Ya da neler olacak ki? Bana gelen kulis bilgilere göre haftalık olağan görüşmeler başlayacakmış. Tabii bu zor günlerde dayanışmaları birbirlerini kaybolan seçmen desteği için teselli etmeleri gerek. Ben bu dayanışmayı bir adım daha ileri götürsünler diye öneriyorum. Bahçeli Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olsun. Sarayda olunca virüs tehlikesi de olmadan sık sık görüşürler.
Akın Aydın 6 Şubat tarihli Yeni Mesaj gazetesinde virüsün ekonomik öğretileri başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Buna göre koronavirüsün en önde gelen öğretilerinin başında bilim ve ekonomi gerçekleşir. Her alanda olduğu gibi ekonomi ve bilim alanında da devlet ve millet olarak her an güncel ve tedbirli olmayı öğretti. Tabii akledebilenler için bir soru sorayım. Koronavirüste geçen bir yılda ekonomik anlamda bugün dünyanın birleştiği nokta nedir? Zenginler daha zenginleşti, fakirler daha da fakirleşti diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ülkemizde miktarı, boyutları, alanları hep tartışılsa da virüsle mücadele programı dahilinde birçok kararlar alınıyor, paketler açıklanıyor. Örneğin işten çıkarmalar yasaklandı. Kısa çalışma ödeneği adı altında hem işverene hem de çalışana bir destek sağlandı. Esnafa destek paketleri açıklandı. Şirketlere destek paketleri açıklandı. Lokanta, kahvehane, sinema gibi işletmelerde destek paketleri açıklandı. Yıllar önce başlanan ama becerilemeyen eğitimde teknoloji kullanımı şimdi devreye konmaya çalışılıyor. Başta sağlık olmak üzere bilime yatırımlar hızlandı. Kendi aşımızı, ilacımızı üretmek zorunda olduğumuzu hükümet de kabul etti. Askıda ekmek, 50 kuruşluk siftah bizden gibi birçok uygulama şöyle veya böyle hayata geçirildi. Gelmek istediğim nokta ise Merkez Bankası'nın tam takır olduğu, ihtiyat akçesinin bile kullanıldığı, alacaklarının kapıları zorlandığı, emperyalistlerin kıskacındaki bir ekonomide bile devlet isterse vatandaşına karşılıksız para verebiliyor olduğu gerçeğidir. Devlet, bireylerin haklarının önündeki engelleri kaldırmakla yükümlüdür. Bu sayede sosyal adaletin de oluşmasını sağlamaktadır.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsi'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsi'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsi'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şafak'ta 10 gün.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 42. Zaferiye durumu dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın 9. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran İslam İnkılabı sürecinde İran milletinin yaptırımlara karşı direnişini ele alacağız.
Yaptırım, İran milletinin tanıdığı ve bildiği bir sözcüktür. Bu millet, Amerika'nın uşağı olan saltanat rejimini değiştirmek için kıyam etti ve İmam Hümeyni önderliğinde İran İslam Cumhuriyeti nizamını kurdu. İslam İran kurulduğu günden itibaren ne Doğu ne Batı şiarı ile dünya müstekbirlerine hiçbir güce bağımlı olmaksızın ve sırf kendi genç insanlarının çabaları ile gelişeceğini, kök salacağını ve kendi ayaklarının üzerinde duracağını ilan etti.
İslam inkılabını zafere ulaştırmak için gençlerinin canını ortaya koyan İran milleti, bu uğurda ta baştan Amerika terör devleti ve müttefiklerinin yaptırım gibi türlü yollardan düşmanlıkları ve husumetleriyle karşı karşıya kaldı. Amerika terör devletinin İran'da casusluk yuvasına dönüşen Büyükelçiliği fethedilerek elçilikte bulunan Amerikalı casuslar İranlı inkılapçı gençlerce gözaltına alındıktan sonra Amerika'nın baskıları yaptırımlar kalıbında başladı.
Aslında Amerika terör devleti İran'daki son umudunu yani Büyükelçilik adındaki casusluk yuvasını kaybedince artık İran'a karşı komplolarını sürdürmek için elinde hiçbir üs kalmamıştı ve bu yüzden İslam inkılabını durdurmak için bu sefer yaptırım yolunu tuttu. Amerika terör devleti son yıllarda müttefiklerini yanına alarak İran milletine en ağır yaptırımları dayattı ve böylece İran İslam Cumhuriyeti nizamını ve bu milletin iradesini kırmak istedi ve bu uğurda hiçbir cinayeti göz ardı etmedi ancak Şom hedeflerine ulaşamadı.
İran İslam Cumhuriyeti'ne dayatılan yaptırımlar, Amerika terör devleti öncülüğünde müttefikleriyle birlikte uygulanan ve kendilerince İran'ı sultan düzenine boyun eğmeye ve bağımsızlığından ve özgürlüğünden el çekmeye zorlamak üzere uyguladıkları haksız ve illegal dayatmalardır. Yaptırım, hedef ülkeyi mahrum bırakma ve elindekileri alma anlamındadır. Ve İran'a dayatılan yaptırımlar da ülkenin iktisadi sistemini bozmak ve dayatılanların hayal ettiği gibi İran ekonomisini felce uğratmak için dayatılmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı ilk yaptırımlar İslam İnkılabı zafere kavuştuğu ilk aylarda ve ilk yıllarda uygulandı. Ancak bu yaptırımlar İran nükleer enerjiye kavuşunca daha da ağırlaştırıldı. Gerçi bu yaptırımlar görece de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği, Amerika gibi bazı devletler ve yine bu ülkenin kongresi olmak üzere 4 grupta sınıflandırılıyor. Fakat pratikte hepsi Amerika terör devletinin gözetiminde ve önderliğinde İran İslam Cumhuriyeti.
Thank you. Thank you.